Ayrım 3.
Benim yaşamımın amacı hiçbir zaman acı çekmek, Outback'in derinliklerine dalmak olmamıştı. Öte yandan ortalıktan ansızın yok olmam, çocuklarımı, özellikle de kızımı kaygılandıracaktı. Saygıdeğer ve yaşlı bir hanım olan ev sahibimi de düşünmeden edemiyorum. Eğer kiramı zamanında ödeyemezsem, öteki kiracılara beni anlatmaya başlardı hemen. Daha geçen hafta bir televizyon ve video kiralamıştım. Bunlara tekrar kavuşabilmek harika olacaktı. O noktadayken yürüyüşüm bir günden daha fazla sürdüremeyeceğimden emindim. Kaldı ki görünürde yiyecek ve içecek hiçbir şey yoktu. Yüksek sesle güldüm. Bu çok özel bir şakaydı. Kaç kez tüm masraflar içinde egzotik bir seyahat kazanmayı istemiştim. İşte olmuştu. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Bir diş fırçası veya yedek giysi bile taşımamıştım. Gerçi benim hayalimdeki bu değildi ama böylesi bir dileği pek çok kez dilendirmiştim. Günün sonuna yaklaştıkça ayaklarımın durumu öylesine kötüledi ki şişmeler, pıhtılaşan kanlar ve kesikler ayaklarımı renksiz, hissiz ve çirkin iki uzantı haline dönüştürdüler. Bacaklarım kütük gibi olmuştu. Omuzlarım yanıyor ve sızlıyordu. Yüzüm ve kollarım kızarmıştı ve acıyordu. O gün 3 saat kadar yürüdük. Dayanma noktamın sınırını kat be kat aşmıştı. Pek çok kez yere oturmasam yıkılacağımı hissetmiştim. Sonra ansızın dikkatimi çeken bir şey çıkmıştı ortaya. Şahin görünmüş, tepemde tuhaf çığlıklar atmıştı ya da biri yanımda yürümüş ve bana boynuma ya da belime bağladığı garip bir kaftan su içirmişti. Bu şekilde dikkatim dağılması mucizevi biçimde bana yeni kanatlar takmış, beni güçlendirmiş, yeniden enerji vermişti. Artık gece için mola verme zamanı gelmişti. Ansızın herkes bir işle uğraşmaya başladı. Elbette kibritle değil de Kız İzciler kitabında okuduğum eski bir yöntemle ateş yakıldı. Gerçi ben izciyken asla elime bir odun parçası alıp başka bir odunun oyuğuna sokup çevirmemiştim. Çünkü bizim oymak başlarımız bile bunu beceremiyordu. Bizim izciler odunu ancak bir kıvılcım görünecek kadar kızdırabiliyorlardı. Oysa bu insanlar bu konuda uzmandılar. Kimisi odun topladı, kimisi de çalı çırpı. Yürüyüş sırasında iki adamın bir değneğin ucuna taktıkları, renksiz bir kumaşa sarılı bohçayı yardımlaşarak taşıdıklarını görmüştüm. Bohça, içinden taşlar yüklüymüşçesine şiş ve ağır görünüyordu. Ve yere konup açıldığı zaman içinden pek çok nesne çıktı. Yaşlı mı yaşlı bir kadın yanıma geldi. Benim 90 yaşındaki büyük annem kadar ihtiyar görünüyordu. Saçları kar beyazıydı. Yumuşak, kat kat çizgiler yüzünü doldurmuştu. Zayıf ama esnek ve dayanıklı görünen bedeninin altındaki ayakları öylesine deforme olmuştu ki hayvan toynaklarına benzemişti. Onu daha önce de göz alıcı renklerle süslü kolyesi ve ayak bileklerine taktığı halhalları nedeniyle fark etmiştim. Beline bağladığı yılan derisinden minik bir çantayı aldı ve eline saydam bir vazeline benzeyen sıvıdan döktü. Sonradan bu sıvının değişik yaprakların özünden elde edildiğini öğrendim. Ayaklarımı işaret edince yardımlarından ötürü ona minnettar olacağımı belli ettim. Önümde yere oturdu. Ayaklarımı kucağına aldı ve o yağı yaralarıma yedirirken bir türkü tutturdu. Bir annenin bebeğine söylediği tarzda son derece rahatlatıcı bir ninniydi sanki. O ataya bunun sözlerinin anlamını sordum. Ayaklarından özür diliyor. Onlara ne denli minnettar olduğunu anlatıyor. Bu gruptaki herkesin ayaklarını nasıl övdüğünü söylüyor. Ve onlardan iyi ve güçlü olmalarını istiyor. Yaraları ve kesikleri iyileştirecek özel sesler çıkartıyor. Sesinin tonu bedeninin içindeki sıvıların akmasına yönelik olarak değişiyor. Ayaklarına güçlü ve dayanıklı olmalarını öğütüyor. Hayal gücümün ürünü olmadığına eminim ama yanmalar, sızlamalar geçmiş, yaralar kapanmaya başlamıştı. Kendimi çok daha iyi hissediyordum. Ayaklarım büyük annenin kucağına otururken beni bugünkü deneyimi yaşamama hazırlayan şeyleri düşünmeye başladım. Bu nasıl olmuştu? Her şey nasıl başlamıştı? Hazırlan gidiyoruz. Her şey Kansas City'de başladı. O sabahın anısı belleğimden asla silinmeyecek. Güneş bulutlu geçen pek çok günden sonra bizleri onurlandırmaya karar vermişti. Özel gereksinmeleri olan hastalara uygulanacak programı hazırlamak için erkenden ofise gitmiştim. Danışma görevlisinin gelmesine daha 2 saat vardı ve ben bu sessiz saatleri günümü düzenlemek için kullanabilirdim. Anahtarım kilidin içinde henüz dönüyordu ki telefonumun çaldığını duydum. Acil bir durum mu vardı acaba? Açılış saatinden bu kadar önce kim arardı beni? Koşarak odama girdim ve bir elimle ışığı yakarken bir elimle telefonu yakaladım. Heyecanlı bir erkek sesi selamladı beni. Kaliforniya'da yapılan tıbbi bir kongre sırasında tanıştığım Avustralyalı bir hekimdi ve Avustralya'dan arıyordu beni. Merhaba, birkaç yıl Avustralya'da çalışmaya ne dersin? Dilim tutulmuştu. Neredeyse telefon elimden düşecekti. Hala orada mısın diye seslendi karşımdaki. Evet diyebildim. Aklından geçenleri tam olarak öğrenebilir miyim? Sağlıkta koruyucu hekimlik programın beni o kadar etkiledi ki buradaki meslektaşlarıma senden söz ettim. Benden seni aramamı istediler. Dileğimiz 5 yıllık vize alıp Avustralya'ya gelmen. Burada hem bildiklerini yazabilir hem de bizim koruyucu hekimlik programımız çerçevesinde dersler verebilirsin. Bunu gerçekleştirebilirsek gerçekten harika olur. Ve öte yandan sen de birkaç yıl değişik bir ülkede yaşamayı denersin. Göl kenarındaki modern evimi, rayına oturmuş muayenehanemi, uzun yıllardan beri yakın dostlar haline geldiğimiz hastalarımı bırakmak, çevreme kurduğum güvence zırhını delmek gibi gelmişti bana. Sosyal tıp konusunda çok daha fazlasını öğrenmeye hazır olduğum doğruydu. Çünkü bu sistemde tıpta karlılık söz konusu değildi. Ve biz de geleneksel tıpla alternatif tıbbı arayan o büyük uçurum bu çalışmayla ortadan kaldırılıyordu. Gerçekten sağlığa ve iyileştirmeye baş koymuş meslektaşlar bulup ön yargılardan uzak çalışabilecek miydim yoksa? Amerika'da karşılaştığım bu olumsuz politika orada da karşıma çıkacak mıydı? Aslında konunun beni en çok heyecanlandıran yanı Avustralya'nın kendisiydi. Çocukluğumdan bu yana Ekvator'un öte yanındaki bu ana karayla ilgili elime geçen her kitabı merakla okuduğumu hatırlıyorum. Ne yazık ki bu konuda pek fazla kitap bulabildiğimi de söyleyemem. Hayvanat bahçesinde gözlerim her zaman kanguruları arar. Ve biraz şanslı olup bir koala görebilmeyi dilerim. Son derece esrarlı bir biçimde her zaman için bu merakımı gidermeye çalışmışımdır. Her zaman için kendi kendime yeten, güvenli ve iyi eğitim alınmış bir kadın olan ben, ruhumun derinliklerinde yatan, yerkürenin bu tam aksi yönünde bulunan ülkeyi bir yolunu bulup sığabilme hevesini beslemişimdir. Bunu bir düşün dedi Avustralyalı dostum. 15 gün sonra seni yeniden ararım. Şu zamanlamaya bir bakın. Sadece 2 hafta önce kızım ve nişanlısı düğün tarihlerini saptamışlardı. Bu da yetişkin bir insan olalı ilk kez özgür olduğum ve şu dünya üzerinde istediğim yere gidebilme şansına sahip olduğum anlamına geliyordu. Kızımın da oğlumun da bu fırsatı değerlendirmem konusunda beni destekleyeceklerini biliyordum. Artık her ikisi de kendi ayakları üzerinde durabilen yetişkinler olduklarından bir hayalimi gerçeğe dönüştürebilme olanağım vardı. 6 hafta sonra kızım evlenmiş, muayenehanem devredilmişti ve kızımla yakın bir arkadaşım havaalanına beni geçirmeye gelmişlerdi. Bu son derece tuhaf bir durumdu. Yıllardan beri ilk kez arabam, evim, anahtarlarım yoktu. Hatta valizlerime şifre kilidi bile takılmıştı. Dünya evi varlıklarımın çoğundan sıyrılmış, çok değerli birkaç parça eşyamı bir depoya emanet etmiştim. Kuşaktan kuşağa geçen aile yadigarları da kız kardeşim Patsy'deydi. Sonunda arkadaşım Can'a bana bir kitap uzattı ve birbirimize sarıldık. Kızım Carrie son bir fotoğraf çekti ve yerkürenin karşı yarısında bulunan ülkeye doğru gitmek üzere kırmızı halılı rampadan aşağı yürümeye başladım. Orada beni bekleyen dersin büyüklüğünü sezinleyemiyordum henüz. Annem her zaman şöyle derdi. Seçimlerini bilgelikle yap. Çünkü istediğin şey eline geçebilir. Annemi yitireli yıllar olmuştu. Ama işte bugün onun bu kehanetinin gerçekleştiği gündü. Orta Batı Amerika'dan Avustralya'ya gitmek oldukça uzun bir yol kat etmek anlamına geliyordu. Yolcuların şansına en büyük jetler bile arada bir yakıt almak için yere inmek zorundaydılar. Ve biz de böylece bir kez Hawaii'de, bir kez de Fiji adalarında temiz alma fırsatını bulduk. Oahu havaalanının jeti geniş ve rahattı. Gösterilen filmler Amerika'da hali hazırda oynamakta olanlardı. Ama gene de bu yolculuk hiç bitmeyecek gibi gelmişti bana. Avustralya, Birleşik Devletler'den 17 saat ileride. Sözün tam anlamıyla insan yarına uçuyor. Yolculuk boyunca kendime hep şöyle dedim. Bu uçağın içerisindekiler yere indiklerinde yarın dünyanın hala sağlam ve dönmekte olduğunu bilecekler. Çünkü gitmekte olduğumuz ülkede yarın olmuştu bile. Eski denizcilerin ekvatoru ve denizin üzerinde çizilmiş olan ve zamanın başlangıcını gösteren o görünmez çizgiyi sağ salim geçişlerini büyük bir heyecanla kutlamalarına şaşmamak gerekir. Bugün bile böylesi bir kavram insanın zihninde yeni boyutlar açmaya yetiyor. Yere indiğimiz zaman tüm kabin ve yolculara dezenfektan bir sprey sıkıldı. Seyahat ajantam bana bu tuhaf uygulamadan hiç söz etmemişti. Uçak yere değdiğinde yerlerimizden kalkmamamız söylendi. Havaalanından iki yer görevlisi kabine girdiler ve tüm uçağı boylu boyunca geçerek başlarımıza bir teneke kutudan aerosol sıktılar. Avustralyalıların mantığını anlayabiliyordum ama bir anlamda bedenimin zararlı bir böceğinkine benzetilmesi moralimi bozmuştu. Ne de hoş bir karşılamaydı bu. Havaalanı dışında bana çok tanıdık gelen bir sahneyle karşılaşmıştım. Eğer ters yönden akan trafiği görmeseydim, kendimi hala Amerika'da sanabilirdim. Bindiğim taksinin şoförü de sağ tarafta oturuyordu. Sürücüm bana paralarımı bozdurabileceğim bir yer önerince, Amerikan cüzdanıma sığdıramadığım büyüklükte ama bizim dolarlarımıza oranla çok daha neşeli renklerde Avustralya dolarları edindim. Ve hatta iki tane ikilik ve 20'lik madeni param da oldu. İlerleyen günlerde Avustralya'ya alışmakta hiç mi hiç güçlük çekmedim. Bütün büyük kentler kıyılarda kurulmuştu. Herkes kumsallarla ve su sporlarıyla ilgiliydi. Ülkenin büyüklüğü neredeyse Birleşik Devletler'inki ile aynıydı ve hatta biçimi bile benziyordu. Ama ana karanın iç bölgeleri çöl olduğundan buralarda pek fazla yaşayan yoktu. Ben kendi ülkemde Painted Desert ve Dead Valley'i görmüştüm. Avustralyalıları bizim ülkemizin en orta noktasında bile uçsuz bucaksız buğday ve mısır tarlaları olduğuna inandıramıyordum. Onların ülkelerinin iç bölgeleri insanların yaşamaları için öylesine elverişsizdi ki kraliyet uçan hekimlik servisi 24 saat aralıksız hizmet veriyordu. Pilotlar zor durumda kalmış otomobillere benzin ve yedek parça ulaştırıyorlardı. Hastalar tıbbi yardım almaları gerektiğinde uçaklarla taşınıyordu. Çünkü kilometrelerce yol boyunca hastane bulmak olanaksızdı. Hatta okullar bile ulaşılması olanaksız noktalarda yaşayan çocuklar için radyo ile eğitim veriyorlardı. Kentlerin son derece çağdaş olduğunu düşünmüştüm. Hilton, Holiday Inn, Ramada otelleri, alışveriş merkezleri, ünlü modacıların butikleri ve hızlı ulaşım araçları dikkatimi çekmişti. Yiyecekler oldukça farklıydı. Benim düşünceme göre Avustralyalılar, Amerikalıların en tanınmış yiyeceklerini lezzetli biçimde pişirmeyi henüz öğrenmemişlerdi. Ne var ki İngiltere'deyken tattığım patates püresi ve kıymayla yapılan Shepherd's Pie yemeğini burada da yemiş ve pek beğenmiştim. Yemeğin yanında pekender olarak su veriliyordu ve bunu asla buzsuz içmiyorlardı. Avustralyalıları sevmiştim. Hele bazı sözcükleri şu biçimde değiştirerek söylemeleri kulağıma pek hoş gelmişti. Tamam, fair dinkum, tavuk, cook, patates kızartması, chips, genç kız, Sheila, tatlı, şekerleme, lolly, kırsal kesim, bush, kutu bira, teeny, bebek kanguru, joey, bisküvi, cookie, sırt çantası, swank, bilinmeyen bir süre için yola çıkmak, walkabout, kötü bir gün geçirmek, having a crack day, yiyecek, tucker, kaldırım, food pet, çeşme, billy bong, otobagajı, boat, motor kapağı, bonnet, peçete, servitte. Yadırgadığım şeylerden biri de dükkanlarda lütfen demeden önce teşekkür etmeleriydi. Söz gelimi tezgahtarlar hep şöyle diyordu. Ücreti $1, teşekkür ederim. Bira ulusal bir hazine şeklindeydi. Kişisel olarak ben birayı hiçbir zaman pek sevemediğimden onların böylesine gururlandıkları tüm çeşitleri tatmadım. Her Avustralya eyaletinin bir bira fabrikası vardı. Ve insanlar tiryakisi oldukları markaya karşı belirgin bir tutku geliştiriyorlar ve örneğin mutlaka Foster's Lager veya 4X içiyorlardı. Avustralyalılar değişik uluslar için pek değişik sözcükler kullanıyorlardı. Amerikalılara Yanks, Yeni Zelandalılara Kiwi, İngilizlere de Bloody Pomps diyorlardı. Yetkililerden biri pom sözcüğünün bir zamanlar Avrupalı askerlerin başlarına taktıkları kırmızı tüylerden geldiğini açıklarken, bir başkası da 19. yüzyılda Avustralya'ya gelen mahkumların giysisinde pom, yani Prisoner of His Majesty, Kral Hazretlerinin mahkumları yazdığı için bu terimin yerleştiğini anlatmıştı. Avustralyalıların pek sevdiğim özelliklerinden biri de konuşmalarındaki müzikal tonlamaydı. Doğal olarak benim konuşmam onlara pek vurgulu geliyordu. Bunun yanı sıra Avustralyalılar son derece cana yakın insanlardı ve yabancıların kendilerini evlerinde hissetmeleri için ellerinden geleni yapıyorlardı. İlk günler pek sık otel değiştirdim. Her otele giriş kaydım yaptırdıktan sonra elime içi süt dolu metal bir maşrapa tutuşturuyorlardı. Her konağa böyle bir maşrapa süt verdiklerini gözlemledim. Odamda da elektrikli bir çaydanlık, çay poşetleri ve şeker bulunuyordu. Anlaşıldığı üzere Avustralyalılar çaylarını sütle içmeyi seviyorlardı. Zaten bir süre öğrendiğim bir gerçekte Amerikan tarzı bir fincan kahve bulmamın olanaksız olduğuydu. Bir motelde kalmaya karar verdiğim ilk kez buranın sahibi bana sabah kahvaltı isteyip istemediğimi sormuş ve elle yazılmış bir menü vermişti. Sonra bana kahvaltımı saat kaçta istediğimi sormuş ve odama getirileceğini bildirmişti. Ertesi sabah ben banyo yaparken kapıma yaklaşan ayak seslerinin içeriye girmediğini işittim. Kapımı çalan da olmadı. Derken kapı çarpmasına benzer bir gürültü geldi kulağıma. Kurulanırken yiyecek kokuları burnuma kadar geldi. Ama çevreme bakındıysam da bir şey göremedim. Anlaşılan kokular yan odadan geliyordu. Beni bekleyen gün için hazırlanmam ve valizimi toplamam bir saatimi aldı. Tam eşyalarımı kiraladığım otomobilime yüklüyordum ki genç bir adam belirdi yanımda. "Merhaba, kahvaltınızı beğendiniz mi?" Gülümsedim. "Herhalde bir yanlışlık oldu," dedim. "Bu sabah bana kahvaltı gelmedi." "Ah, tabii ki geldi. İşte burada. Ben kendim getirdim," diyen delikanlı motel odasının dış duvarındaki bir tokmağa doğru yürüdü ve bunu kaldırdı. Minik bir bölme içerisinde harika süslenmiş ama şimdi lastiğe dönmüş olan bir omlet duruyordu. Genç çocuk sonradan benim odama girdi ve aynı bölmeyi içeriden açmak için bir minik dolap kapağını kaldırdı. İkimiz de güldük. Yemeğimin kokusunu duymuştum ama yerini bulamamıştım. Bu Avustralya'nın bana hazırladığı pek çok sürprizden ilkiydi. Avustralyalılar çok naziktiler. Kiralık bir ev arama çabalarım sırasında bana pek hoş davranmışlardı. Sonunda bulduğum ev kent dışında son derece iyi korunmuş bir semtteydi. Mahalledeki tüm evler hemen hemen aynı dönemde yapılmışlardı. Tümü beyazdı ve hem de önde hem arkada birer verandaları bulunuyordu. Başlangıçta hiçbir evin kapısında kilit olmadığını, bunun sonradan eklendiğini söylemişlerdi bana. Banyo ikiye bölünmüştü. Bir bölümde küvet ve lavabo, öteki küçük bölümde klozet bulunuyordu. Odalarda gömme dolaplar olmadığından ahşap ve antika dolaplar edinmiştim. Amerika'dan getirdiğim hiçbir elektrikli aygıtım burada çalışmıyordu. Hem elektrik voltajı hem de prizlerin biçimi değişikti. Bu nedenle yeni bir saç kurutucusu ve saç şekillendiricisi satın almak zorunda kalmıştım. Arka bahçem ılık hava nedeniyle tüm yıl boyunca yeniden açan egzotik çiçekler ve ağaçlarla doluydu. Geceleri yaprakların baygın kokusuyla bahçeme kirpiler doluşuyor ve bunların sayısı aydan aya artıyordu. Kirpilerin kontrolsüz bir biçimde çoğalıyor olması ulusal bir sorun haline almıştı. Ve dönem dönem pek çok kirpi sayıları kabul edilebilecek bir düzeyde kalması için öldürülüyordu. Bu nedenle benim bahçem onlar için emin bir sığınaktı. Avustralyalılar beni tüm oyuncuların beyaz giyindiği bir spor olan chair bowling ile tanıştırdılar. Defalarca sadece beyaz gömlek, beyaz pantolon ve etek, beyaz ayakkabı ve çorap, hatta beyaz şapka satan dükkanların önden geçmiş ve neden böylesine tek düze bir renge takılıp kaldıklarını merak etmiştim. Bu sporla tanışınca sormada bir yanıt almış oldum. Sonra beni Avustralya kurallarına göre oynanan bir futbol maçına da götürdüler. Bildiğim kadarıyla Amerika'da pek sert oynanan bu maçlarda tüm oyuncular sert kasklar ve kocaman vatkalar kullanmak zorundadırlar. Oysa buradaki sporcular şort, kısa kollu tişört giyiyorlar ve asla koruyucu nesneler kullanmıyorlardı. Kumsalda gördüğüm bazı kişilerse çenelerinin altından bağladıkları lastik şapkalar takıyorlardı. Bunun can kurtaranların bir simgesi olduğunu sonradan öğrendim. Avustralya'da yüzücüleri köpek balıklarından kurtarmak üzere eğitilmiş can kurtaranlar da bulunuyordu. Bir köpek balığı tarafından yutulmak pek sık görülen bir kaza değildi. Ama gene de eğitimli personel bulundurmaya neden olacak kadar önemli bir sorun oluşturuyorlardı. Avustralya, dünyanın en düz ve kurak ana karasıdır. Sadece kıyılarda ve denize paralel bulunan dağlar yağışların %10'unu alır ve ülkenin %90'ının kurak kalmasına yol açar. Uçakla Sydney'den Perth'e kadar 300 kilometre yol alabilir ama bir tek kasabaya bile rastlamazsınız. İlgilendiğim sağlık programı nedeniyle anakaranın bütün büyük kentlerinde çalışmalar yaptım. Amerika'da ayrışmamış kanı incelediğim özel bir mikroskobum vardı. Ve bununla tek bir damla kan alarak hastanın kimyasal pek çok özelliğini grafik olarak saptamam mümkün olurdu. Mikroskobumuz bir kamera ve video ekranına bağlanır ve hasta ile hekim yan yana oturur, ak yuvarları, al yuvarları, bakterileri ya da yağları birlikte gözlemlerdik. Ben örnekler alır, hastaya kanını gösterir ve sonra söz gelimi eğer kişi sigara kullanıyorsa dışarı çıkıp bir sigara içip gelmesini isterdim. Sonra da bir damla kan daha alıp tek bir sigaranın kanda ne gibi değişiklikler yaptığını kendine gösterirdim. Bu sistem hastayı bilinçlendirme ve kendi sağlığı konusunda sorumluluklarına sahip çıkmayı öğretmede çok yararlıdır. Hekimler bu yolla hastalarını kanlarındaki yağ oranını veya bağışıklık eksikliklerini gösterebilir ve sonra da bu duruma karşı ne gibi önlemler alınabileceğini açıklar. Ne var ki Amerika Birleşik Devletleri'nin sağlık sigortaları koruyucu hekimlik ödemelerini karşılamadığından hastalar bu çalışmanın ücretini ceplerinden ödemek durumunda kalırlar. Bizler Avustralya'da yetkililerin konuya daha sıcak bakacağını ummuştuk. Benim görevim bu sistemin teknik açıklamalarını yapmak, aygıtları elde etme yoluna gitmek, kullanım kılavuzlarını yazmak ve pratikteki kullanımlarını öğrenmekti. Bu çok yararlı bir programdı ve yeryüzünün güney yarım küresinde pek hoş günler geçirmekteydim. Bir cumartesi öğleden sonrasında bilim müzesini dolaşmaya gittim.